Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 21.
Cem'den ve onun sesinden uzaktayken duyduğu özlem, onun sesini duyduğu anda elinde olmadan bir kızgınlığa dönüşüyor. Kendisini bu kadar üzen insandan hesap sormak, onun da kendisi kadar acı çektiğini duymak, ona da acı çektirmek istiyordu. Bu duygunu bir türlü denetim altına alamıyor, her seferinde onunla konuşmadan önce böyle şeyler söylememeye karar vermesine rağmen, konuşmanın bir yerinde sanki bir başka insan, bir başka irade onun bilincini ele geçiriyor, onun yerine konuşmaya başlıyor, sesiyle ve sözleriyle Aydın'ı bile şaşırtıyordu. Ertesi sabah zaman geçmek bilmemişti. Sanki o korkunç heyecanı zamanın önünü tıkamış, onun ilerlemesini zorlaştırmış, dakikalar ve saniyeler o heyecanın arasından kayalıklara sıkışan büyük bir gemi gibi zorlukla sürtünerek, ezilerek, yırtılarak geçmişlerdi. Tıpkı ilk günlerdeki gibi heyecanlanmıştı. Boğazına bir yumru oturmuş, heyecan bütün bedenini, hareketlerini uyuşturup sarsaklaştırmıştı. Bir iki kere masadaki telefonu, bardağı çarpıp yere düşürmüş, düşürdüklerini almakta bile zorlanmıştı. Bedeni arzudan ve heyecandan ayaklanmış büyük bir kalabalık gibi zamanla ve çevresindeki eşyalarla çarpışıyordu sanki. Sabırsızlık bütün dünyayı ayağına bağlamış dev bir demir ağırlık gibi görmesine neden oluyordu. Heyecandan darmadağın olmuş zihnine, heyecanla uyuşmuş bedenine rağmen o çok güçlü alışkanlıkları, içindeki ikinci bir benlik gibi emirler verip, dosyalar okuyup, telefonlarda konuşarak disiplinli bir kararlılıkla sorumluluklarını yerine getiriyordu. Bir günde yapması gereken işlerin hepsini yarım güne sığdırıp her şeyi halletti. Bunları bu koşullar altında becermesinde, Cem'le buluştuğunda aklına takılacak hiçbir sorunun kalmaması isteğinin de büyük bir payı vardı. İşlerini bitirdikten sonra özellikle Hasan'a gözükmemek için aceleyle çıktı işten. Bir de ona hesap vermek, yalan söylemek istemiyordu. Niye Hasan'a hesap vermek zorunda olduğunu da bilmiyordu. Ama aralarındaki o garip ilişki, Aydın'ın sürekli olarak ona yalanlar söylemesine ve bunun için kendisine kızıp Hasan'dan sıkılmasına sebep oluyordu. Eve varınca Hesna Hanım'ı, "Sen hadi bugün erken git, benim de başım ağrıyor, yatacağım," diyerek gönderdi. Onun eşyalarını toplamasını içi sıkılarak sabırsızlıkla bekledi. Sonra panjurları kapattı ve bir koltuğa oturup sanki sabahtan beri ilk kez nefes alıyormuş gibi derin bir nefes aldı. Tahmininden daha erken gelmişti. Bir sigara içti, acıkmıştı ama boğazındaki o tuhaf yumru soluk almasını zorlaştırdığı gibi yemek yemesini de zorlaştırıyordu. Buna rağmen biraz meyve yedi. Duşa girdi. Bir eliyle saçlarını toplayıp kaldırdı. Suyun ensesine vurmasından hoşlanıyordu. Tazikli suyun altında ağır ağır dönüyor, su bedeninin her yanına çarpıyordu. Suyun altında biraz sonra neler yapacaklarını düşünüyordu. Duştan çıktıktan sonra saçlarını kuruttu. Makyajını yaptı. Çırılçıplak gardırobun önünde durup uzun uzun giysilerini inceledi. Sonunda sahilde giydiği bol elbiseyi giymeye karar verdi. Altına hiçbir şey giymedi. Elbise içini göstermiyordu ama bakan herkese içini görüyormuş duygusu uyandırıyordu. Son hazırlıklarını bitirip salona geçtiğinde kapı çalındı. O anı hiç unutamadı daha sonra. Gerçekten kalbinin bu asabi çırpınıştan duracağını, oraya yıkılıp kalacağını sanmıştı. Kendini toplamaya çalışarak gidip kapıyı açtı. Cem içeri girince Aydan onun elinden tuttu, hiçbir şey söylemeden koridora doğru yürüdü. Ne konuşmak, ne oturmak, ne de bir şey içmek istiyordu. Cem onun bedenine birkaç dakika daha dokunmazsa buna dayanamayıp bayılacağını sanıyordu. Yatak odasında Cem'i kendi elleriyle soydu. Kendi elbisesini çıkarmadan onun çıplak vücuduna yaslanarak elbisenin içindeki çıplaklığı hissetmesini bekledi. Sonra üstünü çıkardı. Yatakta Cem'e sarılmadı bile. Onu omuzlarından bastırarak aşağıya doğru itti. Bedeninin daha fazla bekleyecek sabrı kalmamıştı. Birçok şeyi birden istiyordu. Cem'in yüzü bacakların arasında kaybolduğunda o da gittikçe daha hızlı bir biçimde dönerek dünyadan, hayattan, evrenden, insanlardan uzaklaşmaya başlamıştı. Çevresindeki her şey tanıdıktı. Yatağı, mağın gardırobu, yatağın tam karşısındaki varak aynayı, aynanın önündeki rengarenk şişeleri, üstünde değişik dillerde yazılar olan yastık krem kutularını, sağ köşesinde geçen yıl üst katı su bastığında beliren minik kahverengi lekesi bulunan tavanı, yatağın bir kenarında tor top olmuş pikeyi, Paris'ten aldığı çarşafları, başucunda duran İngilizce kitaplarla dergileri tanıyordu. Ve bütün bunları Haluk'la tanıyordu. Şimdi onun ve kocasının odasında, defalarca seviştikleri yatakta bir başka erkek vardı. Bir başka erkek ona dokunuyor, onu heyecanlandırıyor, Haluk'un hiçbir zaman yapmaya kıyamayacağı haşin hareketlerle canını yakıyor, onu korkutuyordu. Bütün bunların merkezinde kendisi bulunuyordu. O oda ve bütün dünya onun çevresinde dönüyordu. Seviştikleri süre içinde o odadan ve hayatından Haluk'u çıkarmış, yerine Cem'i koymuştu. İki erkek de farkında değillerdi ama Aydan için orada onların rolleri değişmişti. Biri kendine ait olduğunu sandığı bir hayattan sürülmüş, öbürü kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını sandığı bir hayatın içine, merkezine yerleştirilmişti. O odada seviştikleri süre içinde Cem'i kendi kocalığına almış, onunla evlenmiş, onunla bütün günahları bağışlatan kutsal bir ilişki kurmuş, bütün bir hayatı kısacık hiçbir zaman dilimi içinde de olsa yeniden düzenlemiş, kendi hayatının ve hayatındaki erkeklerin tanrıçası olmuştu. Bu kadar yerleşik, bildik, güvenlik bir yerde böylesine büyük bir heyecan yaşamak, evliliğin kutsallığına günahı almak, günahın ayartıcılığına evliliğin güvencesini katmak, her şeyin içinde bulunduğu yeni bir hayatı kurmak, bu hayata istediklerini sokup istediklerini çıkarmak ona büyük bir güç ve haz veriyordu. Günah ya da suçluluk duygusu yoktu. Bunlar onun hissettiklerinin yanında çok küçük, çok anlamsız kalıyorlardı. Şaşırtıcı bir biçimde belki de ilk kez Cem'le hiçbir suçluluk duymadan sevişiyor, sevişmenin o olağanüstü heyecanını büyük bir sükunetin içinde bütünüyle hissediyordu. Cem'in yanında bu sükuneti hissetmekten çok hoşnuttu. Sevişmeye ara verdiklerinde çırılçıplak kalkıp kendi evinde, kendi mutfağına gidiyor, kendi buzdolabından çıkardığı içkileri, kendi dolabından aldığı bardaklara koyuyor, bunları kendi erkeğine ikram ediyordu. İçindeki o sükunetin sınırları ise, bütün hayata, bütün insanlara meydan okumanın, onların kurallarını parçalamanın iç kamaştırıcı zevkiyle ışıklanıyor, bütün duygular ışıklar içinde kat kat birbirlerine sarılıp zenginleşiyordu. Bir mola sırasında yanında yatan Cem'in bedenini, bir yere vurduğu kolunun o çarpma geçtiği halde, o çarpmayı hala hissetmesi gibi içinde hissederek yatarken, "Buraya gene gelmelisin," dedi. Cem dirseğinin üstüne doğrulup ona baktı. "Buraya bir gece sizin evdekiler uyurken geleceğim," dedi. Aydan keskin bir heyecan duydu. Sanki damarlarına dolaşan kan yakıcı bir asite dönüşmüş, bütün bedenini, dillerinin ucunda elektrik olan milyonlarca karınca istila etmişti. Aklı bu ürkütücü teklife "Hayır," derken her seferinde biraz daha fazla heyecan isteyen bedeni "Evet," diyordu. Aydan bedeninin sözünü dinledi. "Geleceğin zamanı söyle, Selin'i anneme gönderirim," dedi. "Selin varken olmaz. Haftaya bir gece gelirim." Akşama doğru Cem'i uğurlarken bedeni huzura kavuşmuştu. Ama hayal gücü Cem'in önerisiyle çıldırmıştı. Böyle bir şey yapacağını düşündüğü anda elleri korkudan uyuşuyor, hayal gücü ise binbir çılgın hayal yaratıyordu. Sabırsız ve huzursuzdu. Bu huzursuzluk ona yaşadığını, var olduğunu her şeyden daha fazla hissettiriyordu. Erken yağmurlar başlamıştı. İçine sarılarla siyahların karıştığı kızıl akşamüstleri, aniden çöken karanlıklarla gelen uzun gecelere yerlerini bırakıyorlardı. Sokaklarda yakılan kuru yaprakların kekremsi kokusu, serinleyen havalara incecik bir keder, yalnızlaşan ruhlara duman ve yağmur kokan nedensiz bir hüzün katıyordu. İnsanlara, onların duygularına, seslerine, tutkularına, işteki mücadelelerine, şikayetlerine yabancılaşıp uzaklaşan, yaşanan her şeyde bir yalan, bir sahtekarlık gören Aydan, garip bir biçimde doğanın her kıpırtısına karşı duyarlılaşmıştı. Dalından usul usul süzülerek düşen bir yaprak, birden bastıran yağmur, neşeli maviliğini kaybedip grileşen deniz, köşe başlarında beliren kestanecilerin, önlerindeki mangalların delikli kapaklarına dizilmiş çatlak kabuklu altın rengi kestanelerin kokusu, bunlarla hiç ilgisi olmayan anılarını anlaşılmaz bir biçimde canlandırıyor, ona hem bir zamanlar yaşadığı şenliği hem de terk edilmişliği hatırlatıyorlardı. Bankanın koridorlarında, evin odalarında, ıslak sokaklarda çaresiz bir hastalığa tutulduğunu biraz önce öğrenmiş bir insanın başına gelene inanamayan şaşkınlığı ve acısıyla dolaşıyordu. Ölüme yaklaşan hastaların derin bakışlarıyla bir yandan umutsuzca hayata tutunmaya çalışıyor, bir yandan da hayata ve insanlara ait her şeyi küçümseyip kendi acısını ve şimdiki acıya neden olan bir zamanki heyecanını ve neşesini yüceltiyordu. Hayatında belki de ilk kez sahip olduğu her şeyden vazgeçmeye hazır olduğunu hissediyordu. O günlerde Cem onu arayıp "Gel, birlikte olalım." deseydi, evini, işini, sevdiklerini, servetini, geleceğini, umutlarını hiç düşünmeden bırakır giderdi. Elindekilerin hiçbiri ona kaybettiğinden daha değerli gözükmüyordu. Ama daha sonraları düşündüğünde, "Belki de Cem beni aramadığı için öyle hissediyordum. Arasaydı belki gitmezdim," diye aklından geçirmişti. O sıkıntılı günlerde Haluk'un başhekimlik seçimleri de yaklaşmıştı. Evde sadece bu konuyu konuşuyor, başka bir konuyla ilgilenmiyor, Aydan'ın halini, üzüntüsünü, kendini terk edebileceğini fark etmiyor, Aydan'ı konuşmalarıyla sıkıp öfkelendiriyordu. Herhangi bir yerde bir süreden fazla kalamayan, işte bile odadan odaya dolaşan, sık sık müşterilerle görüşmek için dışarı çıkan Aydan, akşamları eve kapanmaya ve Haluk'un konuşmalarını dinlemeye katlanamıyordu. Evden kurtulabilmek için siteye bir çiçek serası yapalım, bir köşesine de küçük bir kafe yaparız diye bir fikir atmıştı ortaya. Öbür kadınların da desteğini aldıktan sonra geceleri eve gelince hemen öbür komşuları dolaşmaya başlıyor, komiteler kuruyor, hiçbir yerde uzun süre durmuyor, o evden o eve dolaşıyordu. Ama bu fikrini Cem'i arayıp söylemiyordu. Onun bir şey söylemese de yüzünden hınzır bir gülümseme geçeceğini biliyordu. Çünkü bu sera fikri hem evden kurtulmaya yarıyordu hem de yeniden Cem'i daha sık görmesine fırsat verme olasılığını taşıyordu. Bir akşam site turundan döndüğünde Haluk salonda oturuyordu. Dışarıda şiddetli bir yağmur yağıyordu. Binaya girerken Cem'in ışığının yandığını görmüş, İçeride bir kadın olup olmadığını merak etmişti. Bir yanı bunu merak ederken, bir yanı da içeride bir kadın olduğundan emindi. Bunu öyle uzun zamandır düşünüp, bunun için öyle uzun zamandır acı çekiyordu ki, böyle anlık kuşkular kızdırılmış bir şiş gibi içini deliyor, sonra çekiliyor ve o ani sancı yerini, o tür ani üzüntülerden çok daha güçlü ve yıkıcı olan geniş bir acıya bırakıyordu. Bu büyük acının görünür, belli bir nedeni yoktu. Zehirli bir duman gibi hayatının her parçasına sızmıştı. Ani üzüntüler ve ani sevinçlerle zaman zaman dalgalansa da sonra ağır ve karşı konulmaz bir kararlılıkla yeniden hayatını kaplıyordu. Kuşkuları, kıskançlıkları, ani üzüntüleri giderecek sözler, davranışlar, sevişmeler bulunabilirdi. Ama bu yerleşik ve büyük acı, nedeni açıkça belli olmadığından bir teselli ihtimali de taşımıyordu. iri gözenekli, dev bir sünger gibi çevredeki her acı damlasını, bu acı kendisine ait olmadığında bile emip büyüyordu. Kuruyan yapraklar, yağmurlar, uzayan geceler, sonbaharın serinliği bu acıya katılıyordu. Başladığı noktadan itibaren o kadar değişik duyguyu, gerçeği, olayı emip içine almış, her seferinde biraz daha biçim değiştirip büyümüştü ki, artık o acının nedeni ortadan kalksa bile, acı ortadan kalkmayacak gibiydi.
Ayrım sonu.